Ekonomi gündemi.
Merhaba değerli dinleyicilerimiz. Saatlerimiz 14.05'i gösteriyor. Ekonomi gündemiyle karşınızdayız. Programı Zeynep Yıldırım hazırladı. Teknik yönetmenimiz Recep Özden ve sunucunuz ben İpek Önder. Bu hafta da sizlerle birlikteyiz. Ekonomi gündemi programında duymak istediğiniz konuları ya da bizimle paylaşmak istediklerinizi çift 090 312 463 34 19 ve 463 34 21 numaralı telefonlarımızdan bizlere ulaştırabilirsiniz. Kredi derecelendirme kuruluşlarından söz edeceğiz. İki değerli konuğumuzla birlikteyiz. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim üyesi ve program danışmanımız Profesör Doktor Erdal Tanas Karagöl hocamız bizlerle birlikte. Hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk, sağ olun.
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde araştırma görevlisi Esat İpek, hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk.
Kredi derecelendirme kuruluşları başlığında kredi derecelendirme kuruluşlarının ülke ekonomileri için önemini konuşacağız. Kredi derecelendirme kuruluşlarının alternatifi oluşturulabilir mi? Verdiği notlar objektif kriterler esas alınarak mı veriliyor gibi birçok sorunun da yanıtını birlikte arayacağız sizlerle birlikte. Esat Hocam, sizinle birlikte başlayalım efendim. Son zamanlarda vermiş olduğu tartışmalı kararlarla aslında gündemdeki yerini de koruyor kredi derecelendirme kuruluşları. Ülke ekonomileri için önemi nedir sizce?
Evet, kredi derecelendirme kuruluşları önce ne iş yapar isterseniz bir kısaca ona değinelim. Şimdi ülkeler, şirketler, bankalar yabancı piyasalardan borçlanmak istediklerinde bu uluslararası düzeyde çalışan kredi derecelendirme kuruluşlarından kendilerine notlandırmalarını talep etmek durumunda kalıyorlar ve bu bir noktada bir zorunluluk. Yani bu kuruluşlar tarafından derecelendirilen ve notlandırılan şirketler olsun, ülkeler olsun, bağımsız objektif kriterlere göre belirli standartlar bağlamında bir notlandırma yapıyorlar ve yabancı piyasalardan kredi talep etme imkanına kavuşuyorlar. Yalnız işte bu günümüzde baktığımızda yaklaşık 100 yıl önce bu kredi derecelendirme kuruluşlarının kuruluşu baktığımızda geriye dönük. Bugünkü konumlarına baktığımızda ise daha çok ülkeler üzerinde yaptıkları manipülasyonlarla ve piyasada bir oligopol hale gelmeleriyle anılıyorlar. Yani hakim güç olmalarıyla anılıyorlar. Maalesef bu şekilde alınır oldular. Şu anda dünya genelinde baktığımızda yaklaşık 70-80 tane uluslararası düzeyde kredi derecelendirme kuruluşu olduğunu biliyoruz. Ama bunlardan 3-4 tanesinin sadece popüler olarak öne çıkıyor. İşte bunlardan bir tanesi Moody's, bir diğeri Standard & Poor's, bir diğeri de Fitch Ratings. Bunların hepsi de Amerika merkezli derecelendirme kuruluşları. Son dönemde bunlara işte Çin'in kurmuş olduğu Dagong kredi derecelendirme kuruluşu ve Japonların kurmuş olduğu kredi derecelendirme kuruluşu katıldı. Özellikle 2008 küresel ekonomik krizi ve 2011 Avrupa borç krizinden sonra bu kredi derecelendirme kuruluşlarının, özellikle bahsettiğimiz bu 3 tanesinin ciddi manada kredibilitelerinde bir problem ortaya çıktı. İşte 2008 küresel ekonomik krizinde 2 gün önce yatırım yapılabilir olarak notlandırılan büyük bir yatırım bankasının 2 gün sonra battığını gördü insanlar ve hani artık bu alınan kararların objektifliğinden, doğruluğundan şüphe eder hale geldiler. Daha öncesinde de tabii bunlara yönelik eleştiriler vardı ama bu somut bir örnekti herkes için. Keza 2011'de de aynı benzer olaylarla karşılaşıldı. Dolayısıyla da bir alternatif arayışı artık çıkmaya başladı. Yani bu kuruluşlar sorgulanmaya başlandıktan sonra insanların yeni bir arayışa yönelme ihtiyacı ortaya çıktı ve hani daha fazla sorgulanır oldular ve başka alternatiflere yönelmek için başka yollar bulmaya çalışıyorlar şu anda. Alternatif oluşturma çabaları özellikle işte bahsettiğimiz bu 2008'den 2011'den sonra hız kazanıyor. Çin'deki mesela işte Dagong Global diye bir kredi derecelendirme kuruluşu var. Çin devleti tarafından kurulmuş. 94 yılında baktığımız zaman bu kuruluşun kuruluşu ama 2008'den sonra öne çıkıyor. Neden? Çünkü 2008 yılında bu yaşanan ekonomik kriz dolayısıyla Çin'den kredi talebinde bulunan firmalar, ülkeler ve şirketler Çin tarafından bir zorunlu uygulamaya tabi tutuldular ve Dagong'dan notlandırılma gibi bir şart koşuldu bunlara. Dolayısıyla da bu şirketlerin ve ülkelerin sayısı epeyce fazlaydı. Çünkü krizden en az etkilenen ülkelerden bir tanesi olarak ve hani kredi vermeye uygun durumda olan en uygun durumda olan ülkelerden birisi olarak Çin böyle bir şart koşunca pek çok firmanın ve ülkenin bu kuruluştan not talebinde bulunması firmayı öne çıkardı uluslararası çapta. Türkiye'de de benzer arayışlar var. Türkiye ilk defa 1991 yılında yabancı piyasalardan borçlanmaya başlıyor. Ve bu süreç aynı zamanda kredi derecelendirme kuruluşlarıyla da Türkiye'nin işbirliğinin başladığı sürece bize gösteriyor. Çünkü en başta bahsettiğimiz gibi uluslararası piyasalardan borçlanabilmek için olmazsa olmaz şartlardan bir tanesi bağımsız kuruluşlar tarafından, uluslararası kategorideki bağımsız kuruluşlar tarafından notlandırılması bir ülkenin ya da firmanın. Dolayısıyla da 91 yılından itibaren Türkiye düzenli olarak belirli periyotlarda bu kredi derecelendirme kuruluşları tarafından notlandırılıyor. Bugün artık günümüzde ise sadece Türkiye ülke olarak değil, Türkiye'deki işletmeler, bankalar ve finansal kuruluşlar da yurt dışı piyasalardan borçlanmak için notlandırılmak durumunda. Bahsettiğimiz bu 2008'deki ve 2011'deki krizler sonucunda Türkiye'de de böyle bir alternatif arayışın ortaya çıktığını görüyoruz. Çünkü bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de bu kuruluşların güvenilirliği sorgulanmaya başladı. Kredibilitelerinde bir zedelenme oldu. Ve dolayısıyla Türkiye'de de o günden bugüne Türkiye'de artık derecelendirme kuruluşlarının açılmasına yönelik bir irade ortaya konuldu. Bunun için tabii belli bazı şartların, koşulların olması gerekiyor. Şu an hala hazırda bazı kredi derecelendirme kuruluşları var ülkemizde ama bunlar maalesef çok fazla sektörde değiller, görünür değiller, tanınır değiller aynen. Bunlar için belli bazı objektif kriterlerin olması gerekiyor. İşte mesela son dönemde gündemde BDDK'nın bu kriterleri ve çerçeveyi belirlemesi ve bu işi yapacak olan kuruluşlara, yeni kurulacak olan kuruluşlara lisans vermesi gibi bir şey. BDDK 2001'den sonra Türkiye'de kuruldu ve ciddi manada kendi kredibilitesi yüksek bir kurum. Dolayısıyla böyle bir kurumun bu işin başında olması ve hani piyasanın çerçevesini, kurallarını onun çizmesi bu kurulacak olan kredi derecelendirme kuruluşları açısından da ciddi manada bir güvenilirlik sağlayacağını düşünüyorum ben. Bununla ilgili farklı yöntemler, yollar geliştirilebiliyor. İşte Türkiye'de kurulacak olan bir kuruluşun hali hazırda faaliyet gösteren uluslararası bir kuruluşla ortaklık içinde bulunması ya da onun işte bilgisinden, tecrübesinden, deneyiminden faydalanıp birlikte hareket etmesi, yine merkezinin Türkiye'de olması gibi farklı seçenekler de var. Bunlar belki uluslararası manada kredibilitesinin yüksek olması açısından faydalı olabilir diye düşünüyorum. Şimdi bugünün şartlarına baktığımızda ciddi manada piyasanın bir kredi talebi var. Dolayısıyla bu tür kuruluşların sayısının artması ve var olması zaten işte her fırsatta dile getirdiğimiz, sahip olduğumuz sınırlı kaynakların daha efektif kullanılmasını, yani kredilerin daha gerçekten ihtiyaç sahibi olan ve iyi değerlendirecek olan işletmelere ya da şirketlere yöneltilmesine vesile olacaktır diye düşünüyorum ben. Tabii bu kadar fazla şirketin iç piyasadan da kredi kullanırken kredi notu talep etmesiyle birlikte, yani bir tane değil burada birden fazla kredi derecelendirme kuruluşunun Türkiye içinde kurulması daha yerinde bir karar olacak diye düşünüyorum. Ayrıca birden fazla olması ve bunların bir rekabet dahilinde hareket ediyor olması, yine BDDK'nın çizdiği sınırlar çerçevesinde bu firmaların, bu kuruluşların güvenilirliğini ve piyasayla olan ilişkilerini daha kontrollü bir hale getirecektir diye düşünüyorum. Yani işte 91'den itibaren başladığımız bu süreçte, 2008'den 2011'den sonra alternatif arayışlarına başladığımız süreçte, belki bugün olmasa bile önümüzdeki süreçte, bundan işte 20 yıl sonra, 30 yıl sonra ya da 50 yıl sonra ülkemizde kurulacak olan, yani bugün ülkemizde kurulacak olan kredi derecelendirme kuruluşları belki uluslararası manada da bir prestij kazanıp bir sektörde yer edinebilip şu an hali hazırda önde gelen kredi derecelendirme kuruluşlarına alternatif olabilecektir diye düşünüyorum ben.
Evet, Esat hocamız da genel bir çerçeve çizdik, evet, kredi derecelendirme kuruluşlarına dair. Ülkeleri olumlu veya olumsuz etkileyebilme gücüne sahipler kredi derecelendirme kuruluşları. Peki alternatif oluşturulabilir mi değerli hocam? Ülkeler neden alternatif arayışı içerisine girdiler?
Evet, şimdi gerçekten bu sektör çok ilginç bir sektör. Yani 1860'lı yıllardan başlayan ya da işte 1900'lü yılların başında şu andaki işte mevcut uluslararası kuruluşlara baktığımızda 1900'lerin yılların başından beri bu derecelendirme işlerini yaptıklarını görüyoruz.
Yüzyıllık bir geçmişe sahipler.
Evet, yani hani 100 yıldan daha belki, evet, daha fazla. Dolayısıyla hani hakim, yani sektöre hakim olmaları, rekabetçi bir piyasanın olmaması, işte uluslararası finans piyasalarıyla ilişkileri, ülkelerle ilişkileri açısından hani bu geçen süre içerisinde çok bu derecelendirme kuruluşlarına alternatif kuruluşlar oluşturulamamış. Yani çok oligopol piyasa, işte aynı işi yapan 2-3 tane firma ve yani hem ülkeleri derecelendiriyor, işletmeleri, bankaları, finansal kuruluşları ve yani tüm sektöre hakim olduklarını görüyoruz ve gittikçe de hani piyasalar daha parasallaştıkça, uluslararası finans piyasaları daha birbirine entegre oldukça, ya yani piyasa büyüdükçe bunların güçleri daha da artıyor. Çünkü yani diyelim ülkelerin uluslararası piyasalarda borçlanmaları ancak bunların sayesinde, çünkü bir firmaya, bir işletmeye, bir emeklilik fonuna gittiğinizde, hani ülke olarak gittiğinizde ne diyorlar, sizin durumunuz nedir ya da işte notunuz nedir ve bunu öğrenmeniz için ne yapmanız gerekiyor? Derecelendirme kuruluşuna. Derecelendirme kuruluşuna gidip notunuzu getiriyorsunuz ve diyelim emeklilik fonuna veriyorsunuz, diyorsunuz ki evet de notum bu, dolayısıyla de emeklilik fonu da sizin hangi faiz oranlarına borçlanmanız gerektiğini o verilen notlara göre belirliyor. Dolayısıyla hani kredi piyasasında, yani kredi veren ile kredi alan arasında bir aracılık rolü oynayan ve sürekli olarak da, yani hani ülkeler zorda kaldıkça, uluslararası finans piyasalarında borçlanma ihtiyacı oldukça bu derecelendirme kuruluşlarına da gitmek zorundalar. Hı hı. Hatta işte bankalar diyoruz. Yani bankalar dışarıdan işte borçlanmak zorundalar. Yani para bulmak zorundalar. Ya da işletmeler işte borçlanmak zorundalar. Finansal kuruluşları hani gidip para alacakları ya da işte bu borçlarını, yani borçlarını ödemek için para buldukları yer yine uluslararası finans piyasaları ve sürekli olarak ne yapıyor? Bu derecelendirme kuruluşlarına ihtiyaç artıyor. Yani günümüzde belki derecelendirme kuruluşları konusunda yani çoğu diyelim firma, işletmeler, bankalar, hatta siyasete çok fazla hani bu konuyu dile getirmiyorlar ama yani bir gerçek ki işte dışarıda borçlandığınızda bu derecelendirme kuruluşlarına gitmeniz gerekiyor. Ve bu kuruluşların gittikçe güçlenmeleri, yani hani piyasada öyle bir şey, yani piyasanın hakimi olduğunuzda sizin size alternatif çıkması gerçekten çok zor. Çünkü yani sizin işlevinizin olması, yani piyasada diyelim rekabet etmeniz ancak borç veren, yani ya da kredi verenlerin sizi işaret etmesi gerekiyor. Kredi veren hep bu firmaları, derecelendirme kuruluşlarını işaret ettikleri için yani sizin o piyasada yani var olmanız, orada hayatiyetinizi sürdürmeniz gerçekten çok zor. Bir de yani yıllarca bu işi yaptıkları için kredibilite, yani kendi anlamında o piyasada kredibiliteleri o var olduğu diyelim varsayılıyor. Yine bazen de yani bu 3 tane 4 tane derecelendirme 3 tane ağırlıklı olarak derecelendirme kuruluşunun hani uluslararası piyasadaki işte ilişkileri, ortaklıkları çünkü hani işte Avrupa'da da şeyleri var, ortaklıkları var, Amerika'da. Dolayısıyla hani finans piyasalarında bu kadar hani ilişkileri anlamında da yani emeklilik fonları ile ilişkiler, finansal kuruluşlar ya da işte bankalarla yani bu sektördeki uluslararası kuruluşların gittikçe de daha da güçlenmesine, sektöre yeni girenlerin dışlanmasına neden olduğunu görüyoruz. Biz bununla ilgili bir yani bir araştırma yaptığımızda şöyle bir de bir durum var. Yani bu derecelenme kuruluşları belki yani hani işte güvenlikleri var deniliyor ya da işte uluslararası finans piyasalarında herkes bunları işte referans gösteriyor. Bunların verdiği notlara göre diyelim bu işte borcu veriyor. Ama yani bu notlandırmayı, derecelendirmeyi nasıl yaptıkları, hangi kriterleri kullandıkları ya da hangi formülü nedir işte hani ekonomik göstergeler var, toplumsal, siyasi, sosyal göstergeler var, siyasi göstergeler var. Hani bugünkü mevcut durum var, gelecekle ilgili diyelim beklentiler var ama hani bir sürü diyelim şey kullanıyorlar, gösterge değişken kullanıyor ama yani hangi göstergelerin ne kadar etkili olduğu, nasıl bir paya sahip oldukları, toplamı ortaya çıkan kredi notunda hangisinin ne, hani daha etkili olduğu konusunda çok fazla bir şey yok yani hani bir bilgi yok bir formülde evet. De yani siz de hani her bu kredi notu alanda bir şekilde de aşağı yukarı bilmesi gerekir. Evet. O yüzden
hani, uzun yıllardır aynı yöntemi kullanıyorlarmış değerli hocam. Evet. Bunu güncellemediler galiba.
Yani güncelleme yok çünkü mesela ülkeleri diyelim az gelişmiş ya da diyelim gelişmekte ya da işte gelişmiş ülke olarak diyelim kodluyor ve çoğu da açıkçası diyelim Türkiye'ye not veren bir derecelendirme kuruluşunun diyelim merkezi Londra'daysa yani buraya gelmesine de gerek yok. Hani Londra'da oturup yani sizin hangi notu aldığınızı çok rahatlıkla belirleyebiliyor. Yani çoğu da öyle yapıyor. Hani burada birisinin ofisi vardı. Sanırım o da taşındı. Dolayısıyla hani buradaki göstergeleri buradaki diyelim o hani ekonomik beklenti, insanların beklenti çünkü hani birçok faktörün orada olması gerekir ki ortaya çıkan notun işte burayı gerçekten hani şey yapması lazım yani ifade etmesi lazım. O konuda çok böyle hani derinlemesine ülke gerçeklerine uygun bir notlandırmanın yapılmadığını herkes biliyor ve
yapıları da birbirinden farklı ülkeler için aynı yöntem
bile evet evet yani o yüzden diyorum yani hani genelde bu uluslararası kurum ve kuruluşların kuruluşlar yönetimi eleştiriler yani hani bir işte IMF için, Dünya Bankası için derecelenme kuruluşları ya da çoğunda böyle bir problem var yani yani
çektim.
Evet diyelim IMF diyelim şeylerine bakıldığında diyelim bir ülke kısa vadeli, kısa dönemli problem yaşadığında IMF'e hani stand-by anlaşması yapmaya gittiğinde ya da işte para aldığında IMF'in aşağı yukarı hani Türkiye'de diyelim uyguladığı formül aynı, işte ne bileyim Meksika'ya da aynı, işte Azerbaycan'a da aynı ya da Afrika'nın herhangi bir ülkesine uyguladığı da aynı. Yani aşağı yukarı diyelim belli bir ekonomik bir perspektif var. İşte bu perspektifte ülkelerin yapması gerekenler ama belli yani şu yukarı işte
ihracat arttıracak.
Evet yani.
Ama ülkelerin yapıları farklı.
Ama yapıları farklı. Ha, mesela bazı diyelim hani IMF diyor ki işte bu aldığın parayı ödemen için para kazanman lazım. Döviz kazandırıcı diyelim işlemlere ihtiyaç var. İhracat yapacak. Yani bir hani Türkiye diyelim ihracat yapabilir ya da işte ne bileyim Orta Avrupa'da bir ülke ihracat yapabilir. Belli alanlarda. Fakat hani bir Afrika ülkesinin bu ihracatı yapıp döviz kazanması, o borcunu ödenmesi artı hani ekonomisini tekrar düze çıkarması ne kadar olası? Ha o tartışmıyor ama buna verdiği formül de aynı. Diyelim Türkiye de aynı, Arjantin'e de aynı ya da işte Orta Asya'da herhangi bir ülke verdiği formül de aynı. Hani o anlamda bu kuruluşlar da öyle maalesef öyle bir sorun var. O yüzden verdikleri puanlara da o yüzden hani hem şeffaf olmaması, diyelim objektif olmaması, ülke gerçeklerine diyelim uygun olmaması adına bu verdikleri puanlar konusunda genelde soru işaretlerin çok olduğunu görüyoruz. Hatta diyelim mesela diyelim derecelendirme kuruluşlarının verdiği notlar var. Bir de piyasada da bir ülkelerle ilgili bir not oluşuyor. Genelde hani bunu bu ülke risk primi aslında bunu çok yani iyi gösterenlerden birisi.
CDS primi
evet yani evet
karşılaştırılıyor. Hangisi daha güvenilir bulunuyor?
Şimdi mesela CDS primlerinin böyle çok iyi olduğu ülkeler var ama notu mesela düşük olabiliyor. Yani geçmişlerde mesela Türkiye 2012 yılına kadar yani ilk 1994 krizi öncesi işte yatırım yapılabilir notu vardı. Ta 2012'ye kadar Türkiye'nin yatırım yapılabilir seviyede notu yoktu. Ama o dönemlerde işte diyelim Türkiye ne oldu? İşte gelirini arttırdı. İşte kişi başı gelir arttı. İhracat da arttı. Gayri safi milli hasılası arttı. Ama ona paralel olarak da işte CDS'i düştü. Çok düşük seviyelere düştü. 2012'de yani 13'te o yıllarda bayağı iyiydi. Yani faizler düştü. Yani o zaten faiz oranlarını da etkiliyor. Aşağı yönlü bir trende giriyor. Uluslararası piyasalarda borçlanmanız kolaylaşıyor. O CDS'de de birebir ilgili. Ama o dönemlerde mesela hani işte 2012'de ancak diyelim Fitch'ten Türkiye yatırım yapılabilir seviyede not aldı. İşte Standard & Poor's en son Türkiye'ye verdiği yatırım yapılabilir notu 94 krizi öncesi. Yani ondan sonra yani Türkiye'ye yatırım yapılabilir seviyede not vermedi yani Standard & Poor's derecelendirme kuruluşu. O yüzden hani bu verdikleri notlar anlamında hep sürekli bir eleştiri var. Yani işte ülke risk primi, şeyler derecelendirme notları yani ya da ekonomik göstergeler arasında aslında bir uyumun da olması gerekiyor. Bu konuda sürekli Türkiye'nin bir eleştirisi var bu. Şu anda mesela Türkiye'nin hiçbir derecelendirme kuruluşu yatırım yapılabilir notu yoktu. Yani en son işte 2016'daki darbe girişimi sonrasında tüm hem Moody's hem de aboneliği olan yani Fitch'le bir aboneliğimiz var. Ülke kredi notunu Fitch'ten alıyoruz ve Fitch'in de bu anlamda Türkiye'ye yatırım yapılabilir notunu düşürdüğünü biliyoruz. O anlamda bunlarla ilgili yani verdikleri notlar konusundaki tartışmalar nedeniyle sürekli de şey var. Hani ya işte başka derecelendirme kuruluşu yok mu ya da işte alternatif kuruluşlar olması gerekiyor mu? Bu hep tartışılan konu. Yani son günlerde de yani Türkiye'nin özellikle bu sektörde işte var olması gerektiği hatta işte mevcut bir derecelendirme kuruluşunu alıp yani zaten kredibilitesi var dolayısıyla onun üzerinden yani hem işte işletmelerin bankaların yani bu finansal kuruluşların derecelendirmesi yapılır belki sonraki dönemlerde zaman geçtikçe yani uluslararası anlamda da hani bir kredibilitesi olduğunda ülkelerin derecelendirmesi de yapılabilir konusunda belli tartışmalar var. Yani bu sektör çok gerçekten kolay bir sektör değil. Yani hani derecelendirme kuruluşu kurmak kolay. Fakat dediğimiz gibi yani bu sektörde var olabilmeniz uluslararası anlamda. Hani belki ulusal anlamda diyelim biz derecelendirme kuruluşu alırsınız ya da belki bir tane, iki tane, üç tane kurulur. Hani yerelde işte diyelim bankalar kredi verirken bu şu anda mesela her bankanın kendine göre bir şey var, bir formülü var ama hani o formülde ne var bilmiyoruz. Çünkü herkesin bir kredibilitesi var, kredi notu var ve bakıyorlar diyorlar ki işte senin maaşın var, dolayısıyla bir problem yaşamamışsın, kredi kartı ödemişsin, dolayısıyla sen kredi veririz ya da bir işletme çeki dönmemişse ya da işte kredibilitesi ise daha doğrusu ipotek üzerine ya da bir teminat üzerine bir kredilendirme var. Hani buralardan çıkmak ya da işte bir formül geliştirip kredi derecelendirme kuruluşu mantığıyla aslında diyelim hani birkaç tane firmaya izin verilip bu derecelendirme kuruluşları yani hem bu kredilerin daha verimli bir şekilde dağıtılmasına önemli ölçüde katkı yapacaktır. Bir de bence bir sektör de oluşur. Yani hani birçok firmamız mesela diyelim farklı formüller kullanıyor. Yani burada bir sektör oluştuğunda, bir formülasyon geliştiğinde belki belli dönem sonra etrafımızda birçok ülkenin yani işletme bazında kredibilite anlamında, kredi notu anlamında yani hani geliştiğinde o firmaların derecelendirmesi yapılabilir. Bu sonra hani biraz da şöyle yani uluslararası anlamda kredibil daha böyle uluslararası derece kuruluşuna sahip olabilmek ya da hani o bir hedefleniyorsa bu finans merkeziyle de birebir ilgili. Çünkü paranız olması lazım. Yani birileri gelecek işte para isteyecek. Yani biz nasıl yurt dışına gidiyorsak diyelim hani borçlandığımızda işte borç veren firma, emeklilik fonu neyse bir banka yani bizi derecelendirme kuruluşuna yönlendiriyorsa burada da diyelim finans merkezi içerisinde büyük emeklilik fonları olduğunda, finansal kuruluşlar olduğunda, bankalar olduğunda oraya gittiğinde işte senin kurduğun derecelendirme kuruluşuna yönlendirecek. Derecelendirme kuruluşunun verdiği puanla da borç isteyene kredi verecek. Yani hani mekanizma bu olduğu için dolayısıyla hani bu finans merkezinden ayrıca da yani düşünülemez çünkü mantığı bu, çalışma sistemi bu. Yani bir bankanın mantığı nedir? İşte herkes bir güven esasına bankaya parasını yatırır. Banka da o parayı ne yapar? Kredi olarak verir. Yani hani güven meselesi olmazsa, kimse bankaya para yatırmazsa yani banka ne kredisi verecek? Yani bu mekanizma böyle işlediği için dolayısıyla yani biraz zaman alacak ama hani yapılması gereken dediğimiz daha böyle bizim işletmelere işte bankaların kredi verebilmesi ya dolayısıyla hani bu sektörün bilinmesi, ortaya çıkması, işte daha kredilerin verimli kullanılması, işte KOBİ'lerin bu sektöre girmesi, buna göre diyelim borç alması. Çünkü yani birçok KOBİ mesela borç alıyor. Hani iyi takip edilmediğinde yani güçlü göstergesi yoksa objektif kurallara göre borç kredi almadıysa genelde batıyor yani. Çünkü yani borç verme gücünü kaybediyor. Onu da hesaplamadığınızda verilen krediler de bazen boşa gidebiliyor. O yüzden bir sektörün oluşması anlamda önemli bir alan. Hani bu alanın da düzenlenmesi gerek. Yani şeffaf bir şekilde birkaç diyelim firmaya diyelim izin verilip bir tane değil 3-4 tane, 5 tane, 6 tane ise hani orada da bir piyasanın oluşması ve o rekabet şartları içerisinde diyelim belli ölçütlerde tabii işletmelerin tüm işletmelerin değil de belli işte cirosu belli miktarın üzerinde olan işletmelerin kredi alma zorunluluğunu getirdiğinizde hani orada bu işletmelerin orada yani bu firmaların orada yaşamasına da imkan sağlanmış olur ve bir sektör oluşur gerçekten.
Evet.
Ama dediğimiz gibi bu uluslararası anlamda yani büyük bir derecelendirme kuruluşu olabilmek biraz zaman ister. Yani o da dediğimiz gibi finans merkezi. Yani Londra'da bu nasıl oluyorsa, New York'ta bu nasıl oluyorsa hani esas olarak oradaki finans, para, tasarruf ya da işte emekli fonlarıyla da birebir ilgili.
Evet, bir rating şirketinin kuruluş süreci bile en az 4 yıl gerekiyormuş. Aynı zamanda bunun da tabii uluslararası kuruluşlardan yetki alınması ve tanınması da dikkate alındığında süreç daha da fazla.
Ya kurulur da yani hani uluslararası piyalarda tanınır, zaman alır tabii, kolay bir şey değil.
Evet. Dilerseniz kısa bir ara verelim söyleşimize. Sonrasında kaldığımız yerden devam edeceğiz. Thank you. ekonomi gündemine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Konuklarımızla birlikteyiz. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nden Profesör Doktor Erdal Tanas Karagöl ve araştırma görevlisi Esat İpek hocalarımız bizlerle birlikteler ve kredi derecelendirme kuruluşlarından söz ediyoruz. Bu kuruluşların efendim Türkiye'ye verdiği notları da konuşalım. Bunları değerlendirmedik sizinle. Türkiye'nin 91 yılındaki bir süreci var. 91 yılında başladı ve süreç nasıl işledi? Verilen notları nasıl değerlendirirsiniz? Evet.
Şimdi esas yani hikayesi işte 91 yılında başlıyor. Şöyle 90'lı yıllarda işte başında işte o günkü şartlarda paraya ihtiyaç var. İşte dışarıya gidiliyor. İşte para bulunacak ama hani bu paranın verilmesi de işte belli şartlara bağlı. Hani ülkenin kredi notuna bağlı. Oturup işte hani ne olabilir, nasıl edilebilir diye soruluyor. Sonra işte derecelendirme kuruluşlarıyla ilişki kuruluyor ve oradan not alınıp o günkü şartlarda yani Türkiye yatırım yapılabilir seviyede not alan bir ülke konumunda. Yani 90'lı yılların başında ve işte ilk defa derecelendirme kuruluşlarıyla beraber yani verdiği notlarla Türkiye yurt dışından borçlanıyor. Ve sonraki yıllarda hani her ne kadar işte bu borçlar çok şey olmasa hani iyi şekilde kullanılmasa da hani biliyorsunuz 94'te ekonomik kriz oldu. Yeni 5'ten kararları alındı ve 91, 92, 93 işte o dönemde yani yatırım yapılabilir seviyede alınan notlarla o alınan borçlar belki hani işe yaramadı ya da işte sonraki 94'ten sonra zaten 2012'ye kadar Türkiye yatırım yapılabilir notu almadı. Yani o dönemde aldığı borç yatırım yapılabilir seviyede belki hani iyi faiz oranlarıyla borçlanıyor. Ama şöyle de bir şey var. Mesela işte 2002 sonrası işte hani göstergelere baktığımızda işte CDS'lere baktığımızda Türkiye'nin yatırım yapılabilir notu yoktu ama çok daha düşük faizlere de borçlanabiliyordu. Yani bu derecelendirme kuruluşlarının verdiği notlar bazen piyasa için çok bağlayıcı olmayabilir. Yani derecelendirme kuruluşları diyelim 2012'ye kadar yatırım yapılabilir seviyede not vermedi ama yani Türkiye diyelim dışarıda borçlandığında ekonomik görünümünün iyi olmasına bağlı olarak çok düşük diyelim faiz oranlarına borçlandı ya da işte CDS dediğimiz o primlerin düşük olması sayesinde daha düşük faizlerle de borçlandı. Yani o hani bazen şey olmayabilir tam yani hani derecelendirme kuruluşlarının verdiği notlar bazen anlamsızlaşıyor hani siz hani bazen de belki ciddiye almamak gerekiyor çünkü derecelendirme kuruluşlarının verdiği notlar dışarıdan borç almak için önemli çünkü onun verdiği nota göre siz gidip diyelim işte borçlanıyorsunuz ama doğrudan yabancı yatırımcılar açısından doğrudan yabancı yatırımcılar bazen ülkenin notuna bakarlar ya da işte bir yatırım geldiğinde eğer diyelim o yatırımı getiren emeklilik fonu olur, ne bileyim işte banka olur, uluslararası finans kuruluşu olur. Hani yönetmeliğinde şey yazmıyorsa işte yatırım yapılabilir ülke dışında yani gitmiyoruz. Yani yatırım yapmıyoruz bir ifade yoksa çok rahatlıkla yani ülkenin durumu ise, ekonomisi ise, CDS'i diyelim düşükse doğrudan doğrudan yabancı yatırımcı olarak gelebiliyorlar. Ama eğer diyelim şeyler tüzüklerinde işte yatırım yapılabilir seviyede notu olmayan ülkeye yatırım yapılmaz denildiğinde o zaman gelmiyorlar ya da işte derecelendirme kuruluşların verdiği notlar herkesi bazen işte herkes için bağlayıcı olabiliyor ama çoğu yani hani bu tüzüklerinde yatırım yapılabilir seviyede notu olmayan ülkeye yatırım yapılamaz notu çoğu şeyi ciddiye almıyor ya da çoğu yazmıyor ona. Çünkü onlar da ellerinde diyelim fon olan bu büyük fonlar kaynak olan büyük fonlar bazen de risk iştahı dolayısıyla notu olmayan bizim gibi mesela böyle işte yatırım yapılabilir bir tık altında olan ülkelere yüksek getiri almak için gelebiliyor. Çünkü risk iştahı ne demek? İşte riskli ülke, yatırım yapılabilir ülke değilsin ama getiri çok yüksek olduğu için bazen hani çok daha şeyle karlı olabilir. O yüzden hani derecelerine kuruluşların verdiği notlar bu anlamda anlamını yitirebiliyor. Ya da diyelim CDS'in iyi olur, işte ekonomik görünümün iyi olur, dışarıdan yüksek miktarlarda doğrudan yabancı yatırım gelir ve bu da hani yatırımcılar gerçekten çok derecelerini kuruluşlar verdiği notlara çok takılmadığını söyleyebiliriz. Bunu şeyden de görebiliyoruz. Mesela Türkiye'nin 2006 yılında yatırım yapılabilir seviyede notu yoktu. 2007'de de yoktu ama 2006'da işte 20 milyar dolar doğrudan yabancı yatırım çekebiliyor. Yani normalde 20 milyar dolar büyük bir kaynak, yani bugüne kadar hani bakıldığında Türkiye tarihinde en yüksek gelen rakam 2007, o da 22 milyar dolar. Bu yani o dönemde yatırım yapılabilir notu olsaydı derecelenme kuruluş tarafında belki bu daha da fazla olurdu ama o günkü şartlarda diyelim ekonominin durumu, işte yabancı yatırımcının algısı, ülke algısı, yatırımların karlılığı, Türkiye'nin diyelim ekonomi politikaları, Türkiye'den beklentiler, yani onları diyelim göz önünde bulundurduğumuzda yabancı yatırımcıların yani bunlar kendileri için pozitif olmaları, bu kadar diyelim satın alma gerçekleştirmeleri ya da doğrudan yabancı yatırımcı gelmeleri bu anlamda çok hani derecelenme kuruluşları ile çok hani verdikleri notların çok anlam ifade etmediğini söyleyebiliriz. Yani 20 milyar dolar ve 22 milyar dolar. Dolayısıyla bazen diyorlar ki işte derecelenme kuruluşlarının verdiği notları çok ciddiye almamak gerekiyor. Bu bazen doğru. Yani ekonomi iyiyse, işte koşullar iyiyse, uluslararası koşullar iyiyse bazen de...
Tarihsel süreçte yaşadığımız örnekler.
Evet, bazen de tabii hani dışarıya para ihtiyacın olduğu dönemlerde, diyelim cari açınız varsa, işte uluslararası finans piyasalarda borçlanmanız gerekiyorsa, işte cari açının finansmanı zorunlu olduğunda, yüksek miktarda cari açık olduğunda bu derecelenme kuruluşların verdiği notlara da dikkat almak gerekiyor. Çünkü bu şeyde yansıyor zaten. Yani hani o ihtiyaç olduğunda CDS primlerine de yansıyor. Yani CDS primlerinin tavan yaptığı dönemler yaşadık. İşte geçen yıl Ağustos ayında, Eylül ayında, Ekim ayında yani bir ara 570 seviyelerine kadar çıktı CDS primleri. Şu anda 370-380 dolaylarında. Dolayısıyla hani onun yüksek olduğu dönemlerde dışarıda borçlanmak gerçekten zor olabiliyor. Bizim gibi ülkelerde de yani hani konjüktürel olarak zor koşullarda yani işte derecelenme kuruluşta belli dönemlerde çok şey değil, hani çok etkili değil ama CDS'lerin yüksek olduğu, işte notun olmadığı ya da yatırım yapılabilir seviyede not olmadığı durumlarda dışarıda borçlanmak maalesef çok yüksek olabiliyor. Yani hani o borcu, ana parası, faizi, bunun döngüsü, sonuçta belli dönemlerde tekrar belki borçlanmanız gerekir. Yani borçlanma ihtiyacı sizi hani ülkeyi bazen zor duruma sokabilir. İşte mesela şu anda işte Arjantin'in yaşadığı durum aslında. Yani orada hem diyelim CDS'lerin yüksek olması, faizlerin yüksek olması, işte borcun yüksek olması, bütçe açının yüksek olması, alınan işte IMF kredisine rağmen işte şu anda mesela mevcut diyelim o sermayenin dışarı çıkmaması konusunda getirilen kısıtlamalar açıkçası yani birçok faktörün hem kötüleşmesine hem ülkenin daha da yani ekonomik anlamda da kötü gitmesine de neden olabilir. O yüzden hani bu derecelenme kuruluşları yani önemli, ciddi, işte bazen ekonomi iyi olduğu zamanlarda çok belki ciddiye almamak gerekiyor ama bu sektörde de olmak gerekiyor. Yani bu sektör çok dar sektör, birkaç tane diyelim firma var, işletme var. Hani bu sektörü yönlendiren Yani hani bir uluslararası kuruluş kurmak, hani piyasada var olmak, hakimiyet kurmak, güvenilir olmak hani zaman alır. Ama şu da var, hani bu sektörlerde mesela bir ara şey vardı, işte bu Brezilya'nın notunda sürekli iyileşmeler olmuş. Merak etmişler, hani bu Brezilya'da hani ekonomi o kadar çok iyi gitmiyor ama yani hani notu sürekli artıyor, bu hani ne olabilir? Çünkü hani genelde bu firmalara gerçekten böyle verdikleri notlar konusunda soru işaretleri olduğu için bu derecelenme kuruluşlarında Brezilyalılar şöyle bir formül getirmişler. Çok uzman yönlendirmeye başlamışlar. Yani hani birisi oraya gittiğinde başka birisini almış, diğeri başka birisini almış. Hani birçok Brezilyalının diyelim orada çalışması, hani
kendi ülke, kendine not vermişler. Evet,
ülkelerine bir lobi oluşmuş. Evet. Yani hani yani bazen bu da olabilir. Sistemi çünkü
çözmüşler.
Yani çünkü bazen yani bir kişi yani bu derceleme kuruluşlarıyla çalışırken yani şunu fark ettim, bir kişi var. Yani hani bunu mesela Türkiye notunu kim veriyor diye araştırdığımda bir kişi var orada muhatap. Yani Türkiye uzmanı.
Gidenin ağzından ne çıkarsa.
Evet, evet, Türkiye uzmanı işte Londra'da diyelim oturuyor. İşte kendisine gelen bilgileri raporlamalarla Türkiye ile ilgili bir rapor yazıyor ve Türkiye'ye bir not veriyor. Yani o bir kişinin algısı, işte bilgisi, Türkiye ile ilgili yani hani bilgisi bir şekilde Türkiye'nin ne not alması gerektiğinde belki hani bu bilgilendirmeyi yapmak lazım. Bir de tabii yani bu muhatap mesela hazine, yani bu uluslararası derecelenme kuruluşlarında Türkiye ile ilgili ülke notlandırılmasında bunları da tabii takip etmek gerekiyor. Yani mesela bunlar işte rapor açıklıyorlar, isteseniz de istemeseniz de, ya da hangisiyle aboneliğiniz varsa, onlar diyelim Türkiye'nin fişle aboneliği var. İşte belli bir abone diyelim ücreti ödüyor ve işte bir notlandırma yapıyor. Hatta Türkiye'nin yaptığı borçlandırmada aracı olduğunda belli işte ücretini alıyor. Bunların verdiği notları, verdiği yazı, raporları takip etmek gerekiyor. Yani diyelim belli dönemlerde not kötüyse, bir rapor yazdıysa, bir dahaki dönemde neye göre işte notunu daha da diyelim kötü, daha düşük not yazdığında neye göre yazdığını, işte hangi göstergelerde kötüleşme olduğunu birebir takip etmek gerekiyor. Çünkü yani takip olmadığında, bir de şöyle hani bir şey, şeffaflık da olmadığı için yani hangi göstergede, işte hangi göstergenin ne kadar payı olduğunu da bilmediğimiz için, ama en azından raporlamaları takip edip ve bunlara karşı verdikleri notlara karşı, yazdıkları raporlara karşı bir şeyler söylemek gerekiyor. Çünkü bazen hani belli dönemlerde yani ekonomi diyelim iyi olduğunda, işler iyi gittiğinde notta bir değişiklik yok. Takvimi var, takvimi bekliyor, ama diyelim işler kötü gittiğinde, en ufak problem olduğunda takvim dışına çıkıyor. Yani takvim, çünkü belli dönemleri var, takvim dışına çıkıp çok rahatlıkla not düzeltmeleri yapabiliyor. Daha da kötüleştirebiliyor. Mesela o darbe girişimi sonrası hemen apar topar, evet, açıklamaları olmuştu. İşte farklı, evet, farklı notlar vardı, ya da bir diyelim burada bir olağanüstü bir şey olduğunda hemen takvim dışına çıkıp çok rahatlıkla notlarını değiştirebiliyorlar. O yüzden yani bu yaptıkları düzeltmeler ya da yeni notlar ya da işte farklı açıklamalara karşı da kurumların yani iyi takip etmesi ve buna karşı da belli tepkiler oluşturması gerekiyor.
Çok teşekkür ediyoruz efendim, katkılarınız ve değerlendirmeleriniz için sağ olun. Efendim, ekonomi gündeminin bu haftalıkta sonuna geldik. Konuklarımız Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nden Profesör Doktor Erdal Tanas Karagöl ve araştırma görevlisi Esat İpek'ti. Programı Zeynep Yıldırım sizler için hazırladı. Sesimizi sizlere Recep Özlem ulaştırdı. Mikrofonda da ben İpek Önder vardım. Önümüzdeki hafta aynı gün ve saatte buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.
Ekonomi gündemi.